Ayrım 4, sayfa 35, Bıçak, İstanbul 2016. Peri çok geçmeden iki küçük hırsızı gördü uzakta. Ellerinden geldiğince hızlı kaçmışlardı ama o daha süratliydi. Şansına, tabii eğer şanssa bunun adı, inanamadı. Çantasının hala onlarda olduğundan emin değilse de peşleri sıra devam etti koşmaya. Azimle kovaladı. Daracık bir ara sokağa daldı, her solukta göğsü yanıyordu. Çocuklar oradaydılar işte. Yanlarında bir adam oturuyordu. Peri hemen tanıdı. Az evvel sigarasının geri kalanını içen Berduş'un ta kendisi. Peri onlara doğru bir adım attı ama konuşamadı. Düşünmeden adeta hayvani bir içgüdüyle hareket etmişti. Birdenbire bocaladı. Hırsızları kovalamak kolaydı da esas yakalayınca ne yapması gerektiğine dair en ufak bir fikri yoktu. Berduş onu bekliyormuş gibi sakince gülümsedi. Yakından farklı görünüyordu. Elmacık kemiklerinin sıska çizgilerinde mükemmel bir simetri, gözlerinin kara derinliklerinde gencecik bir ışıltı vardı. Üstünün başının pejmürdeliği olmasa, züppe bir hali olduğu bile söylenebilirdi. Perinin çantasını sıkıca kucağında tutuyordu, uzun zamandır görmediği bir sevgiliyi okşarcasına. "O bana ait," dedi Peri, boğazında bir düğüm hissederek. Berduş alaycı bir bakış attı. Tokasını açtığı çantayı havaya kaldırdı ve aniden baş aşağı çevirdi. İçindekiler paldır küldür döküldü ortalığa. Ev anahtarları, ruj, cep telefonu, göz kalemi, güneş gözlüğü, dolma kalem, minyatür bir parfüm şişesi, mendil paketi, saç fırçası, tampon ve bir de deri cüzdan. Bu sonuncusunu dikkatle yerden aldı adam. İçindekileri tek tek çıkardı. Kağıt paralar, kredi kartları, nüfus kağıdı, araba ehliyeti, aile fotoğrafları. Diğer şeylerle ilgilenmeden paraları cebine attı, cep telefonunu ise yanına koydu. Bir ıslık tutturdu gamsızlığını aşikar etmek istercesine. Tam cüzdanı fırlatıp atacakken durakladı. Bir şey çarpmıştı adamın gözüne. Perinin bunca zaman özenle sakladığı, en yakınındakilerle bile paylaşmadığı bir polaroid fotoğraf. Çok eskilerden kalma bir hatıra. Kimselerin bilmediği bir sır. Berduş ilgiyle baktı fotoğraftaki yüzlere. Orta yaşlı bir adam ve üç kadın vardı karede. Bir profesör ile üç öğrencisi. Paltolarına, atkılarına sarılmış yan yana duruyorlardı yüzlerinde tebessümlerle. Sırtlarını Oxford Üniversitesi'ndeki Bodleian Kütüphanesi'ne vermiş, kışın en soğuk günlerinden birine hapsolmuşlardı sonsuza dek. Berduş sanki Oxford Üniversitesi'ni bir film sahnesinden tanımış gibi başını kaldırıp sırıttı Peri'ye. Kim bilir belki de fotoğraftaki kızlardan birinin şimdi karşısında duran kadın olduğunu anlamıştı. Evet, Peri o üç öğrenciden biriydi. Seneler içinde biraz kilo almış, cildinde ilk kırışıklıklar belirmişti. Saçları artık daha kısa ve daha düzdü ama gözleri hep aynı kalmıştı. Berduş'un fotoğrafa ilgisi uzun sürmedi. Tutup aniden kenara fırlatıverdi. Havada birkaç saniye süzüldükten sonra yere düştü polaroid. Peri gayri ihtiyari irkildi. Fotoğraf canlıymış da incinecekmiş gibi hissetti. Adamla konuşursa çantasını ve değerli fotoğrafını geri alabileceğini zannetti. Sokak ıssızdı. Gökyüzünün ışığı çekilivermişti. Ana yoldan ne kadar uzaklaşmıştı acaba? Trafiğin sesini duyabiliyordu hala ama cam duvar arkasından gelircesine boğuktu. Korktu birden, paniğe kapıldı. Bu arada öylece durdu Berduş. Ne bir şey söyledi ne bir hamle yaptı. Aralarındaki sessizlik öyle kesifti ki yakınlardaki çöp yanında koşuşturan bir farenin ayak seslerini duyabildiğini sandı Peri. Belli ki İstanbul kedilerine uzaktı bu dar sokak. Şehrin sınırları dışındaydı adeta. Berduş paltosunun ceplerini yokladı, aradığı şeyi bulup çıkardı. Bir naylon poşet ve bir tüp bali. Adam tüpü açtı, tamamını torbaya boşalttı. Sonra içine hava üfleyerek küçük bir balon haline getirdi. Eserine bakarak gülümsedi. Düşen her kar tanesinin pırlanta ya da ince olduğu bir kar küresiydi sanki yarattığı. Torbayı burnuyla ağzını kavrayacak şekilde suratına yerleştirdi. Derin bir soluk aldı. Bir daha ve bir daha. Başını yeniden kaldırdığında ifadesi tamamen değişmişti. Hem buradaydı hem uzaklarda. Peri o zaman anladı ki karşısındaki bir bali bağımlısı. Adamın gözünün akındaki damarları fark etti. Kavrulmuş toprakta kızıl çatlaklar gibi. İçinden bir ses derhal buradan uzaklaşmasını, kızına ve arabasına geri dönmesini söylese de sanki yapıştırıcı ayaklarına dökülmüş gibi kıpırdamadan durdu. Berduş nihayet torbayı elinden bırakır gibi olduğunda çocuklardan biri uzanıp kaptı ganimeti. Telaşla içine çekti kalan baliği. Diğer ufaklık sona kalmanın sabırsızlığıyla kenarda bekledi. Sokak çocuklarının ve küçük yaşta fuhuşa itilenlerin favori maddesiydi bali. Onları tüy gibi hafifletip çatıların, kubbelerin ve gökdelenlerin üstünden aşırtarak uçuran, hapishanelerin, nezarethanelerin, sefaletin, tecavüzcülerin ve pezevenklerin mevcut olmadığı asüde diyarlara taşıyan sihirli halıydı. O hayali yerde kalabildikleri kadar uzun kalır, dalından topladıkları altın rengi üzümleri ve sulu şeftalileri tadarlardı. Soğuk, gaddarlık ve açlığın ulaşamadığı o büyülü cennette, öcüleri kovalayıp devlerle alay eder, cinleri içinden çıktıkları lambalara geri tıkıp tutsak ederlerdi. Bütün güzel düşler gibi bunun da bir bedeli vardı elbette. Bali vücutlarına nüfuz edip beyin hücrelerinin zarlarını eritirdi. Sinir sistemlerine saldırır, böbreklerini ve karaciğerlerini mahveder, için için yiyip bitirirdi sokak çocuklarını. Berduş çevik bir hamleyle aniden ayağa kalktı. Yüzüne çöreklenen ifade ürkütücüydü. ''Kızım polis çağırdı, haberin olsun.'' diye bağırdı Peri. İçinde kötü bir his yandı söndü. ''Birkaç dakikaya burada olurlar.'' Sanki bu sözü bekliyormuş gibi bir adım attı Berduş. Bir adım daha. Peri'ye fikrini değiştirmek için zaman vermek ya da olacaklardan sorumlu tutulamayacağını netleştirmek ister gibi ağır ve temkinliydi hareketleri. İki çocuk ortadan kaybolmuştu. Ne zaman nereye gitmişlerdi hiçbir fikri yoktu Peri'nin. Fark etmemişti bile çekildiklerini. Öylesine sabit gözlerle baka kalmıştı Berduş'a. Arka sokakların kralıydı o, toplanmamış çöplerin sultanı. Tipi değil ama tavırlarındaki ciddiyet ve ağırlık birini hatırlatıyordu Peri'ye. Maziye kilitleyip orada bıraktığını sandığı birini. Şu hayatta hiç kimseyi sevmediği gibi sevdiği, bir zamanlar sırılsıklam aşık olduğu birini. İleride sokak lambasının solgun ışığında yerde tozlar içindeki polaride dönüp baktı Peri. Oxford Üniversitesi'nden elinde kalan birkaç fotoğraftan biriydi. Profesör Azür'ün içinde bulunduğu tek kare. Kaybetmeyi göze alamazdı. Başını kaldırdığında Berduş'un burnunun kanadını görerek irkildi. Göğsüne dökülen kan damlaları öyle parlak bir kırmızıydı ki boyayı andırıyordu. Ne var ki adam umursamıyordu. Seri hareketlerle ona doğru ilerliyordu. Korkuyla iç çekti Peri. Kendi sesi kulağına yabancı, yabani geldi. Çeliğin ışıltısını gördü bir an. Berduş bıçağı çekip ona doğru savurmadan evvel. Oyuncak. İstanbul 1980'ler. Bir cuma gecesi geç vakit geldiler. Avlanmak için karanlığın pelerinini şehrin üstüne atmasını bekleyen gececil kuşlar gibiydiler. Zili çalmak yerine kapıyı yumrukladılar. Gümbür gümbür sesi evde en son duyan Selma oldu. Geç yatmıştı zira. Ertesi gün misafir bekliyorlardı. O yüzden en beğenilen yemeklerinden birini güveçte naneli kuzu budu hazırlamak için geç saatlere kadar ayakta kalmış, daha yeni uykuya dalmıştı. Selma kalkıp ayaklanana kadar polisler evin içine girmiş, Nalbantoğullarının iki oğlunun paylaştığı odayı alt üst etmeye başlamışlardı bile. O baskından sonra geç uyandığı için kendini suçlarcasına bir daha asla geceleri doğru düzgün uyuyamayacaktı Selma. O da bir gececil kuşa dönüşecekti. Her ne kadar polisler buldukları her şeyi inceleseler de hal ve tavırlarından aşikardı büyük oğlu Umut için geldikleri. Umut'u tek başına bir köşeye dikmiş, ailesiyle bakışmasını bile yasaklamışlardı. Abisini o halde görmek 7 yaşındaki Peri'nin içini kederle doldurdu. Bunu kimseye söylemişliği yoktu ama en sevdiği abisiydi Umut. Her gülümseyişinde ışıldayan iri ela gözleri, ona yaşından daha bilge bir hava veren geniş bir alnı vardı. Peri gibi Umut'un da yanakları kolaycacık kızarırdı. Peri'nin aksine adıyla müsemma şekilde umut ve iyimserlik doluydu. Aralarındaki yaş farkına rağmen Umut hep Peri'ye yakın olmuştu. Sırf kız kardeşinin hatırı için onunla her türlü saçma sapan oyunu oynar, bazen korsan, bazen kahin olurdu. Kimya mühendisliği okuduğu üniversitede Umut içine kapanmıştı. Bıyık bırakmış, saçını uzatmış, duvarlarına Peri'nin daha önce görmediği insanların fotoğraflarını asmıştı. Kır sakallı bir dede, yuvarlak tel gözlüklü, açık yüzlü bir adam, karma karışık saçlı ve koyu renk bereli bir başka adam, bir de saçlarını toplamış beyaz şapkalı bir kadın vardı. Peri bu insanların kim olduğunu sorduğunda, bu Marx, diğeri Gramsci, Bereli olansa yoldaş Ş diye açıklamıştı abisi. Hım demişti Peri. Abisinin neden bahsettiğine dair en ufak bir fikri olmasa da sesindeki heyecandan etkilenmişti. Peki bu? Rosa demişti abisi. Uzun zamandır hasret kaldığı bir dosttan bahsedercesine sevecen. Keşke benim adım da Rosa olsaydı. Gülümsemişti Umut. Senin adın daha güzel ama istersen sana Rosa Peri derim. Belki sen de ileride devrimci olursun. Devrimci ne demek? Bir an duraklamıştı Umut. Devrimci bütün çocukların oyuncakları olmasını ama hiçbir çocuğun aşırı oyuncağı olmamasını isteyen kişiye denir. Peki demişti Peri kafası karışmış halde. Duyduklarının yarısını beğenmiş, yarısını beğenmemişti. Ne kadar olursa aşırı sayılır mesela. Polislerin şimdi duvarlardan söktüğü posterler bunlardı işte. Yırtılacak bir şey kalmadığında kitaplara bakmaya başladılar. Hakan'ın okumakla arası olmadığı için kitapların hepsi Umut'a aitti. Karl Marx'ın Komünist Manifestosu, Friedrich Engels'ten İngiltere'de Emekçi Sınıfların Durumu, Lev Trotsky'den Sürekli Devrim, George Orwell'den Katalonya'ya Selam, Thomas More'dan Ütopya. Çatık kaşlarla sayfaları hızla çevirerek tarıyor, kişisel mektuplar ve notlar var mı diye bakıyorlardı. Bir şey bulamadılar ama yine de kitaplara el koydular. Ne diye okuyorsun lan bu bokları dedi polislerin başındaki komiser. Örümcek kadının öpücüğünü tutmuş, Umut'a doğru sallıyordu. Sen Müslüman değil misin? Türk değil misin? Baban Müslüman Türk, anan Müslüman Türk. Yedi göbek sülalen desen öyle. Sana ne ha? Sana ne bu ecnebi zırvalardan? Umut gözlerini çıplak ayaklarına dikti. Yuvarlak, tertemiz ayak parmakları adeta kendilerini güvende hissetmek istercesine birbirlerine sokulmuşlardı. Varsa bir dertleri kendileri çözsünler, Allah'ın belası batılılar dedi komiser. Biz gül gibi geçinip gidiyoruz memleketimizde. Hepimiz aynıyız, sınıf mınıf yok burada. Ne anlama geldiğini bile bilmeyiz o kelimenin. Sen hiç karşındakine emmi senin sınıfın ne diye soran birini gördün mü? Görmedin tabii. Tek din, tek millet, tek her şey. Anlıyor musun? Komiser Umut'a daha da yaklaşmış, sanki koklayacakmış gibi eğiliyordu. Böyle saçmalıklara son vermek için koca koca darbeler yapıldı bu memlekette. Şimdi yine çıkıyor solcular mantar gibi. İzin verir miyiz sanıyorsun? O okuduğun kitaplar iftira, yalan dolu. Mürekkep değil, zıkkımla yazılmış hepsi. Yoksa sen de mi zehirlendin ha? Umut hiçbir şey demedi. Sana bir soru sordum geri zekalı diye bağırdı komiser. Burun deliklerini açarak. Zehirlendin mi dedim. Hayır diye yanıt verdi Umut. Sesi ancak bir fısıltı kadar çıkmıştı. Hım. Bence kesin öyle dedi adam. Kendi kendine hak verircesine başını sallayarak. Döşekler, gardırop, çekmeceler, hatta odun sobasının içi. Bakmadıkları delik, yoklamadıkları köşe bırakmadılar. Aradıkları her neydiyse bulamamış gibiydiler. Bu da nedense onları daha çok sinirlendirmişti. Her yeri arayın, saklamışlar besbelli diye emretti komiser adamlarına. Sigaranın birini söndürüp birini yakıyor, küllerini yerlere silkiyordu. ''Affedersiniz tam olarak neyi saklamışız acaba?'' diye lafa girecek oldu Mensur. Ailenin diğer fertlerinin dizilip bekletildikleri karşı köşeden. Seyrek saçları karışık, çizgili pijaması kırışıktı. Ayaklarında pofuduk terlikler vardı. ''Bulduğumuzda bir tarafına sokarım anlarsın.'' diye yanıt verdi komiser. ''Sanki bilmiyor ne aradığımızı.'' ''Bulduğumuzda bir tarafına...'' Peri bu kelimelerin sertliği karşısında irkilerek babasının elini tuttu. Ama gözlerini abisinden ayırmıyordu. Umut'un yüzü kireç gibi bembeyazdı, onun için endişeleniyordu. Polisler diğer yatak odalarının, banyonun, tuvaletin, hıyar turşularıyla biber turşularını sakladıkları kilerin altını üstüne getirdiler. Açılıp kapanan çekmecelerin, didiklenen kutuların, sağa sola atılan çatal bıçağın sesleri geliyordu mutfaktan. Her zaman dantel örtülü, tertipli rafların olduğu yerde şimdi karışıklık hakimdi. Bir saat, belki daha fazla zaman geçti. Dışarıda, semada incecik bir ışık çizgisi belirdi. Tıpkı bir bebeğin yeni patlayan dışı gibi yarıyordu kurşuni göğü. ''Peki ya çocuk?'' diye sordu komiser. İzmaritini halının üstüne atıp ayakkabısını topuyla söndürdü. ''Oyuncakların arasına baktınız mı?'' Selma gözlerini daha o gün temizlediği halıdan ayırmadan araya girdi. ''Bir yanlışlık olmalı efendim. Mazbut bir aileyiz biz. Allah'tan korkarız.'' Söylenenleri duymazdan gelerek Peri'ye dönüp dik dik baktı adam. ''Nerede senin eşyaların? Göster bize.'' Peri'nin gözleri büyüdü. Neden herkes onun oyuncaklarıyla ilgileniyordu ki? Önce devrimciler, şimdi de polis. Öyle çok fazla oyuncağı da yoktu zaten. Söylemem. Hala kızının elini tutan Mensur, Onu geriye çekerek şşş dedi. Bırak da baksınlar. Kaygılanacak bir şeyimiz yok nasılsa. Sonra sözlerini belirli birine yönetmeksizin yatağının altında pembe sandıklalar dedi. Birkaç dakika sonra polisler geri geldiklerinde komiserin parmaklarının ucunda tuttuğu nesneden ziyade yüzündeki ifade oldu periyi telaşlandıran. Vay vay, bakın ne varmış burada dedi komiser. Peri daha önce hiç silah görmemişti. Televizyondakilerle karşılaştırıldığında o kadar küçük görünüyordu ki bir an acaba gerçek mi diye merak etti. Beşiğin içine saklanmış, oyuncak bebeğin altına. Aman ne akıllıca. Kur'an çarpsın ki bizim haberimiz yok dedi Selma titrek bir sesle. Sen bilmiyorsun tabii kadın ama oğlum biliyor. Benim değil o dedi Umut, yüzü kıpkırmızıydı. Birkaç gün saklamamı istediler, yarın geri götürecektim, ben kullanmayı bile bilmem. Kimmiş senden bunu isteyenler bakalım diye sordu komiser. Umut sessizliğe gömüldü. Dışarıda yakınlardaki bir caminin müezzininin sesi yükseldi. Tamam gidiyoruz dedi komiser, alın bunu. Silahı gördüğü an donup kalmış olan Mensur yalvarmaya başladı. Beyefendi lütfen bir yanlışlık olmalı, mutlaka bir izahı vardır. Oğlumuz altın kalplidir, kimseleri incitmez, ondan kimseye kötülük gelmez. Kapıya doğru birkaç adım atmış olan komiser topuklarının üstünde geri döndü. Hep aynı maval, çoluk çocuğunuza mukayyet olmuyorsunuz, onlar da gidip Allahsız komünist pişlerle takılıyor. Burunlarını bin türlü pisliğe sokuyorlar. İş işten geçtikten sonra böyle sızlanıp yalvarıyorsunuz. Ah vah ediyorsunuz. Doğru dürüst bakmayacaksan ne demeye çocuk yaptın dangalak? Sikini tutamadın mı? Komiser ani bir hareketle Mensur'un pijama pantolonunu asılarak dizlerine kadar indirdi. Adamcağızın belki biraz eski ama beyaz pak donu ortaya çıkıverdi. Polislerin bir ikisi gülüştü. Diğerleri umursamıyormuş gibi yaptı. Birkaçı ise utanarak uzağa baktı. Peri babasının elinden bütün enerjinin çekildiğini, parmaklarının bir cesedinki gibi hissiz ve kansız kaldığını hissetti. Babasının sessizliğini duymak, konuşmaya başladığı günden beri hayran olduğu, saygı duyduğu, örnek aldığı ve canı kadar sevdiği insanın utancına şahit olmak allak bullak etti çocuğu. Mensur titreyerek pijamasını çekene kadar polisler kapıdan çıkmıştı bile. Umut'u da yanlarına alarak. Günlerce gözaltında kaldı Umut. Bu zaman zarfında ailesi onu hiç görmedi. Yasa dışı komünist bir örgüt üyesi olmakla suçlanmış, silahın kendisine ait olduğunu kabul etmişti. Çırılçıplak ve gözleri bağlı vaziyette metal bir somyaya bağlanıp vücuduna elektrik verildikten sonra, hatta elektrotları hayalarına bağlayıp voltajı iki katına çıkardıklarında devlet yetkililerine yönelik bir seri suikast planı yapan bir hücrenin lideri olduğunu bile itiraf etmişti. O kadar çok işkence görmüştü ki fark etmiyordu artık. Ne söyledilerse üstlenmişti canavliyle. Keskin yanık et kokusu, bakırımsı kan kokusu, ekşi idrar kokusu ve baş işkencecisi Fıskiye Fahir'in bahçe hortumuyla geliştirdiği işkence tekniklerine borçluydu lakabını. Çiğnediği sakızın naneli kokusu. Umut ne zaman kendinden geçecek olsa üzerine sıkılan soğuk suyla ayıltılıyordu. Akşamları ona işkence eden aynı polis memurları sabahları yaralarına merhem sürüyorlardı ki uygulamaya devam edebilsinler. Bazen gelip yanında otururdu Fıskiye Fahir. Maaşının azlığından, iş saatlerinin uzunluğundan ve kendisinden yaşlı, evli barklı bir adama kaçan akılsız kızından yakınırdı. Çifte kumrular 6 ay sonra 5 parasız çıka gelmişlerdi korka korka. Oracıkta ümitlerini sıkabilirdim ama kıyamamıştı Fıskiye Fahir. Birçok profesyonel işkenceci gibi o da aile fertlerine karşı korumacı, üstlerine karşı itaatkar ve geri kalan herkese karşı gaddardı. Seanslar arasında bazen İstiklal Marşı, bazen de öteki zanlıların çığlıkları dinletilirdi Umut'a. Tıpkı onlara da Umut'un çığlıklarının dinletildiği gibi. Bir keresinde ihmalkarlık bu ya, işkencecileri elektrik vermeden önce ağzına bez sıkıştırmayı unuttuklarından dilini ısırmış, neredeyse ortadan ikiye bölmüştü. Uzun, çok uzun zaman ne tatlı ne tuzlu hiçbir şeyin tadını tam alamayacaktı. 1980 darbesinin ardından ülkenin her yerinde hapishaneler, karakollar ve ıslah evlerinde yaygın olarak uygulanan işkencenin artık azaldığı iddia ediliyordu. Lakin hakikat farklıydı. Eski alışkanlıklardan kolay vazgeçilmiyordu ne de olsa. Gerçi değişiklikler de olmuştu zamanla. Falaka azalmış, yerini Filistin askısına bırakmıştı. Daha temiz bir yöntem. Sigarayla yakmak, tırnak ya da diş sökmek eskisi kadar rağbet görmüyordu. Fazla iz bırakıyordu bu eski usuller. Elektrik daha hızlı, daha etkiliydi. Tutuklulara birbirlerinin pisliklerini yedirmek veya onları saatlerce, günlerce lağım çukurlarında bekletmek de öyle. Dışarıdan bakınca kötü muameleye dair herhangi bir emare görülmüyordu. Her şeye burnunu sokan gazeteciler ya da Avrupalı insan hakları savunucuları olur da haber vermeden ziyarete gelirse tespit edecekleri bir şey olmuyordu. Nihayetinde şartlı tahliyesiz 8 yıl 4 aya mahkum edildi Umut. Nalbantoğulları her görüş günü aksatmadan cezaevine geldiler. Bazen Mensur ile küçük oğlu, bazen Selma ile kızı, bazen Mensur ile kızı giderdi. Ama asla Mensur ile Selma beraber değil. Düzinelerce insan arasında bekler, yüzlerce kaygılı, ıstıraplı görüşmenin izlerini taşıyan, beyaz demeye bin şahit isteyen plastik bir masaya ilişirlerdi. Ziyaretçiler bir tarafta, mahkumlar karşı tarafta. Emredildiği gibi ellerini görünür yerde tutarlardı. Kimse bir şey alıp veremesin diye. Bu şekilde oturur, kederin açtığı deliği zoraki gülümsemeler ve kırık dökük kelimelerle yamamaya çalışırlardı. Bir keresinde Umut tam kalkıp giderken arkasında bir kan lekesi gördü Mensur. Bir söğüt yaprağı büyüklüğünde ve şeklindeydi leke. Seçilmiş bir azınlığa uygulanıyordu bu işkence yöntemi. Siyasi mahkumlara, eşcinsellere ve sokaktan toplanan transseksüellere. Soluğu kesilir gibi oldu Mensur'un. Kendini tutmak için çabalasa da başaramadı. O koca adam omuzları sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Allah'tan çoktan içeri dönmüş olan Umut duymadı babasının hıçkırıklarını. Ama babasına eşlik eden Peri duydu ve hiç unutmadı. O günden sonra onu bir daha abisini ziyarete götürmediler. Onun yerine Umut'a mektup yazmasını istediler. Yazdı da defalarca. Güzel şeylerden bahsetti mektuplarında. Olduğundan daha neşeli ve gamsız görünmeye çalışarak mış gibi yapmayı öğrendi. Dünya adil, hayat asudeymiş gibi özenle seçti kelimelerini. Sırf abisine bir nebze hafiflik verebilmek için hayal gücünü geliştirdi. Ne var ki düşlerinde Umut'u görmeye devam etti Peri. Korkuyla sıçrayarak, bazen çığlıklar atarak karabasanlardan uyanma huyu ta o zamanlarda başladı. Böyle gecelerde yataktan kalkıp usulca odasındaki gardıroba girer, kapıyı içeriden örterdi. O karanlık ve kapalı yerde abisiyle yan yana olduğunu düşlerdi. Aynı koğuşta, aynı kıstırılmışlıkta. Nedense gardıroba sığınmak korkularını dindirirdi. Umut'un parmaklıklar ardında olmasının üzüntüsü, Nalbantoğullarını birleştireceğine daha da böldü, kutuplaştırdı. Mensur karısını suçluyordu. Kendisi bütün gün işteydi. Oğullarına göz kulak olması gereken biri varsa Selma'ydı. Zamanını yobaz hocalarla harcayacağına evlatlarıyla ilgilenseydi bu belanın önüne geçebilirlerdi. Selma ise tam tersini düşünüyordu. Ketum, kırgın, küskündü. Olanlardan kocasını sorumlu tutuyordu. Çocuklarının kafasına dinsizlik tohumları eken Mensur değil miydi? Materyalizm ve özgür düşünce üstüne attığı o saçma sapan nutuklarla onları felakete sürüklemişti. İnsanı dengede tutan Allah korkusuydu. O korku kalkınca yanlış yapmıştı işte oğulları. Demek ki Mensur da bunlara sebep. Didiştiler, takıştılar. Mensur ile Selma'nın sene be sene giderek tavsayan ilişkisi içi boş bir kabuğa dönüşmüştü. Şimdi ise o kabuk kırılıp açılmış, eşler kendilerini iki karşıt tarafta bulmuşlardı. Evin içindeki hava yaşayanların hüznünü içine çekmiş gibi ağır ve boğucuydu. Peri'ye öyle geliyordu ki açık camlardan enkaza içeri giren arılar ve kelebekler bile hemen kendilerini dışarı atıyorlardı. O doymak bilmez sivrisinekler bile mutsuzluk bulaşmasın diye Nalbantoğullarını ısırmaz olmuşlardı. Peri'nin Tanrı'yı yoğun olarak sorgulamaya başlaması işte o günlere rastlar. Ne annesinin öğrettiği gibi her gece uyumadan önce dua edebiliyor, ne babasının tavsiye ettiği gibi yaradana karşı kayıtsız kalabiliyordu. Bunun yerine ana babasına söylemeye cesaret edemediği ne kadar sitem, şikayet varsa hepsini kelimelerden müteşekkil bir top güllesine dönüştürüp Tanrı'ya fırlatıyordu. Onunla her konuda münakaşa ediyor, kolay yanıtları olmadığını bildiği sorularını kimsecikler duymasın diye alçacık bir sesle ona soruyordu. Neden bunca haksızlığa izin veriyordu Rab? İyi insanların başına korkunç şeyler gelmesini nasıl sindirebiliyordu içine? Hapishane duvarlarının ardını, hücre parmaklıklarının ötesini görüp duyabiliyor muydu? Şayet görüp duyamıyorsa demek ki dedikleri kadar kudretli değildi. Yok eğer görüp duyuyorsa o zaman da adil değildi. Her halükarda Tanrı anlatıldığı gibi değildi işte. annesine ve onun hocası Üzümbaz Efendi'ye yöneltemediği tepkiyi, babasına ve onun içki alışkanlığına duyamadığı endişeyi, büyük abisine anlatamadığı kederini ve küçük abisiyle arasındaki kapanmayan mesafeyi birbirine katıp koyu bir harç yapmış, Tanrı hakkındaki fikirlerinin içine boca etmişti. Orada zihninin fırınında pişiyordu bu tuhaf karışım. Yavaş yavaş kabarıyor, kenarları yanıyordu. Rab, baktığında ne kadar basit bir kelimeydi ama nasıl da karmaşık aslında. Yaptığın her şeyi görüp duyacak kadar yakındı ama ulaşılması imkansız. Ne var ki Peri bir yolunu bulmaya kararlıydı. Zira eğer annesinin dindar Allah algısıyla babasının layık tanrısını birleştirmeyi başarabilirse ebeveynlerini bir şekilde bir araya getirebileceğine inanmıştı. O yüzden ne Allah ne Tanrı kelimelerini kullanıyor, Rab kelimesini kendine daha yakın buluyordu. Ah, keşke bir uzlaşma sağlayabilseydi. O vakit Nalbantoğlu ailesinde daha az gerilim olacaktı. Kim bilir, belki tüm dünyada. Rab, parçaları asla birbirine uymayan bir bulmaca gibiydi. Peri bu sırrı bir çözebilse, bunca anlamsızlık içinde tutunacak bir anlam dalı, bunca delilik arasında bir nebze mantık, bunca karmaşaya bir düzen bulabilecek ve hatta belki de hayatında ilk kez mutlu olmayı öğrenebilecekti. Yaşıtları uçurdukları uçurtmalar kadar yalın ve hafif bir edayla sokakta oyunlar oynar, okulda şakalaşır ve her günü yarın yokmuş gibi yaşarken, olağanüstü derecede ciddi ve içine kapanık bir çocuk olan Nasperi Nalbantoğlu, gizlice Tanrı'yı aramakla ve bir türlü bulamamakla meşguldü. Ayrım sonu, sayfa 49.